Ayrım 11.
Çünkü buralarda oturan toplulukların ulusal bilinci tümüyle uyanmamıştı. Kuşkusuz buralarda da ulusal bilinç uyandığı gün artık Fransız ve İngiliz mandaları bir saniye bile duramayacaklardır. Nasıl ki İngiltere devleti 1. Dünya Savaşı'ndan üstün çıkmakla birlikte İrlanda'nın, Malta'nın, Mısır'ın özelliklerini yani bağımsızlığa doğru ilk adımlarını kabul zorunda kaldı. Avustralya, Kap, Kanada, Yeni Zelanda gibi Anglo-Saksonların oturduğu ülkelerde tam özellikler vermek zorunluluğunu duydu. Tarihin ve günümüzün bu tanıkları bize gösteriyor ki, bugün Avrupa'da ulusal bilinci bulunmayan hiçbir budun kalmamıştır. Bu yüzden Avrupa'nın hiçbir ülkesinde sömürge kurmaya olanak yoktur. İslam dünyasında da artık sömürge yaşamına son vermek için Müslüman budunlarda ulusal bilinci güçlendirmekten başka yol yoktur. Bir zamanlar İslam Birliği ülküsü Müslüman budunların bağımsızlığa ulaşmasını, ülkelerinin sömürge durumundan kurtulmasını sağlar sanılıyordu. Oysa uygulanan deneyler gösterdi ki İslam Birliği bir yandan teokrasi ve klerikalizm din adamlarının devlet yönetimine karışması gibi gerici akımları doğurduğundan, öbür yandan da İslam dünyasında ulusçuluk ülkülerinin ve ulusal bilincin uyanmasına karşı bulunduğundan, Müslüman budunların ilerlemesine engel olduğu gibi bağımsızlığına da engeldir. Çünkü İslam dünyasında ulusal bilincin gelişmesine engel olmak, Müslüman ulusların bağımsızlığına engel olmak demektir. Teokrasi ve klerikalizm akımları ise toplumların geride kalmasına, dahası gittikçe gerilemesine en büyük etmendir. Öyleyse ne yapmalı? Her şeyden önce gerek ülkemizde gerek başka İslam ülkelerinde sürekli olarak ulusal bilinci uyandırmaya ve güçlendirmeye çalışmalı. Çünkü bütün ilerlemelerin kaynağı ulusal bilinç olduğu gibi ulusal bağımsızlığın kökeni ve dayanağı da yalnız odur. 9. Ulusal dayanışmayı güçlendirmek. Bırakışmadan mütareke, sonra İngilizleri, Fransızları yakından görmeye, tanımaya başladık. Bunlarda ilk gözümüze çarpan yön uygar ahlakın bozukluğudur. Özellikle yurdumuza gelen ya da Malta'da egemen bulunan İngilizlerin uygar ahlaklarını çok düşük bulduk. Sömürge halkını soymak, yenilgiye uğrayanlara kul köle gibi davranmak, savaş tutsaklarının ve dahası barış tutsaklarının parasını, eşyasını çalmak onlarca bütünüyle helaldir. İngiliz ulusunun uygar ahlakında gördüğümüz bu düşüklüğe karşı açıkça belirtelim ki yurttaş ahlakını pek yüksek bulduk. Türkiye'de yüzlerce, dahası binlerce yurt haininin ortaya çıkmasına karşı bütün İngiltere'de tek bir yurt haini görülmedi. Böyle olunca bizde uygar ahlakın daha yüksek olması neye yaradı? Keşke bizde de bunların yerine yalnız yurt ahlakı yüksek olsaydı. Yurt ahlakının yüksek olması ulusal dayanışmanın temelidir. Çünkü yurt üstünde oturduğumuz toprak demek değildir. Yurt ulusal kültür dediğimiz şeydir ki üstünde oturduğumuz toprak onun ancak dış görünüşüdür. Ve onun dış görünüşü olduğu içindir ki kutsaldır. Öyleyse yurt ahlakı ulusal ülkülerden, ulusal görevlerden oluşan bir ahlak demektir. Öyleyse ulusal dayanışmayı güçlendirmek için her şeyden önce yurt ahlakını yükseltmek gerekiyor. Fakat yurt ahlakını yükseltmek için ne yapmalıyız? Yurt ulusal kültürdür demiştik. Demek ki yurt dinsel, ahlaksal, estetik güzelliklerin bir müzesidir, bir sergisidir. Yurdumuza içten bir sevgiyle bağlanmamız bu içten güzelliklerin toplamı olduğu içindir. Öyleyse ulusal kültürümüzü bütün güzellikleriyle ne zaman ortaya çıkarırsak yurdumuzu en çok o zaman seveceğiz ve bu denli şiddetle seveceğimiz o sevimli yurt uğruna şimdiye değin yaptığımız gibi yalnız tehlike zamanlarında yaşamamızı değil, barış anlarında da kişisel ve toplumsal tutkularımızı gözden çıkarabileceğiz. Görülüyor ki ulusal dayanışmayı güçlendirmek için İlkin ulusal kültürü yükseltmekle yükümlü olan aydınların bu işi ivedilikle başarmaları gerek. Ulusal dayanışmanın temeli yurt ahlakı olduğu gibi ikinci temeli de uygar ahlaktır. Yurt ahlakı kendi ulusumuzu kutsal tanımak olduğu gibi Uygarlık ahlakı da ulusumuzun bireyleriyle onlara benzeyen başka bireyleri saygıdeğer tanımaktır. Toplum kutsal olunca onun bireyleri de kutsal olmaz mı? Öyleyse yurdumuzu, ulusumuzu nasıl seviyorsak yurttaşlarımızı da öyle sevmeliyiz. Bütün yurttaşlarını sevmeyen bir kişi ulusunu da sevmiyor demektir. Şimdiye değin aydınların halkı ve halkın aydınları sevmesi olanağı yoktu. Çünkü eğitimlerini aydınlar Osmanlı uygarlığından, halksa Türk kültüründen almışlardı. Ayrı eğitimlerle yetişen iki sınıf birbirini nasıl sevebilir? Bundan başka aydınlar sarayın köleleriydiler. Memur oldukları zaman halkı soyarak sarayın boş harcamalarına ve eğlencelerine hizmet etmekten başka bir şey düşünmezlerdi. Doğal olarak bu yönden de ezilmiş halk onları sevemezdi. Aralarında yarışma, kıskançlık, çekememezlik gibi tutkular bulunduğu için aydınların kendileri de birbirini sevemezlerdi. Yurdumuzda birbirini seven, yalnız halktan olan bireylerdi ve eski dönemlerde ulusal dayanışma yalnız bu öz Türklerin içten sevişmesine dayanıyordu. Şurası da vardır ki uygar ahlak yalnız ulusumuzdan olan bireylerin saygıdeğer tanınması ve içten bir sevgiyle sevilmesi değildir. Gerçekte ilkin saygıdeğer tanınan ve sevilen bireyler yurttaşlarımızdır. Çünkü bizi onlarla birleştiren ortak bir kültür, ortak bir yurt, ortak bir dil, ortak bir din vardır. Fakat biz bir ulusal kültüre bağlı olduğumuz gibi bir de uluslararası uygarlığa bağlıyız. Kültürümüzü sevdiğimiz gibi uygarlığımızı da severiz. Öyleyse uygardaşlarımızı sevmemiz ve saygıdeğer davranmamız gerekmez mi? Uygarlık topluluğu ilkin dinsel bir topluluk durumunda başlar. Müslümanlık, Hristiyanlık, Budistlik gibi evrensel dinler birçok ulusları içlerine alarak onları bitişik kaplardaki sıvılar durumuna koymuşlardır. Fizik deneylerinden bitişik kaplardan birine konulan suyun hemen öbürlerine bölündüğünü ve tümünde su düzeyinin hemen aynı yüksekliğe çıktığını görmüyor muyuz? Aynı inandaş topluluğundan bir ulusun oluşturduğu ilerlemelerin ya da karşılaştığı çöküntülerin hemen öbürlerine geçmesi de tıpkı bunun gibidir. Çünkü dindeki birlik onları bitişik kaplar durumuna getirmiştir. Uluslararasılık ilkin böyle dinsel olarak başlar. Bununla birlikte uzun ilerlemelerden sonra yalnız bilimsel ve teknik uygarlıkta birleşen din dışı bir uluslararasılık da oluşabilir. Bugünkü Avrupa uygarlığı, Avrupa uluslararasılığı bu iki örneğin geçiş döneminde bulunuyor. Avrupa uluslararasılığı Japonlarla Yahudileri eşit koşullarla kendi uygarlığından saydığı için dinsel bir uygarlıktan ve dinsel bir uluslararasılıktan çıkmak istediğini anlatmak istiyor. Fakat başka yönden Müslüman ülkelerin manda altında kalmasında direnmesi eski Haçlı bağnazlığından daha kurtulmadığını gösteriyor. Bu bağnazlığın kalkması ve bizim de eşit koşullarla Avrupa uygarlığına girmemiz bizim için de bir amaç olmalıdır. Özetlersek uygar ahlak önce yurttaşlarımızı, sonra dindaşlarımızı, en sonra da bütün insanları sevmek ve saygıdeğer görmektir. Bütün bu bireylerin yaşayışına, mülk edinmesine, özgürlüğüne, onuruna saldırganlık etmemek uygar ahlakın önerdiği görevlerdendir. Görülüyor ki yurt ahlakı dıştan içe olduğu halde uygar ahlak içten dışa doğrudur. Yurt ahlakı sevgilerimizin yurt çevresinde yoğunlaşmasını ve toplanmasını istediği halde, uygar ahlak bunların yavaş yavaş ulus sınırlarını aşarak inandaş topluluklarının sınırlarına ve onun sınırlarını da aşarak ülkelerin uluslararası sınırlarına, oradan da bütün insanlık dünyasına doğru genişlemesini ve yayılmasını ister. Kimi kez bu iki ahlak arasında anlaşmazlık ve karşıtlık bile doğabilir. Örneğin savaş zamanlarında yurt ahlakı son derece şiddetlenerek uygar ahlakı sönük bir duruma getirir. Uzun barış dönemleri de yalnız ulusal ahlakı güçlendirerek yurt ahlakını güçsüzleştirir. Savaşın birçok maddi ve manevi yıkımlarıyla birlikte toplumsal bir yararı da bulunduğunu ileri sürenler özellikle bu noktaya dayanıyorlar. Görülüyor ki ulusal dayanışmayı güçlendirmek için yurt ahlakına uygar ahlaka göre öncelik vermek ve insanlık değerinin uygar ahlak çevrelerinde içten dışa doğru gittikçe eksildiğini, dıştan içe doğru geldikçe arttığını ilke saymak gerekir. Yani yukarıda da söylediğimiz gibi değerin birinci aşamasında yurttaşlarımızı, ikinci aşamasında da inandaşlarımızı, üçüncü aşamasında uygardaşlarımızı, dördüncü aşamasında bütün insanları görmemiz ve onları bu aşamalara göre sevmemiz gerekir. Ulusal dayanışmayı güçlendirmek için yurt ve uygarlık ahlaklarından sonra bir de uğraş ahlakını yükseltmek gerektir. Her ulus toplumsal iş bölümü sonucu olarak bir takım uğraş ve uzmanlık topluluklarına ayrılır. Mühendisler, doktorlar, müzisyenler, ressamlar, öğretmenler, yazarlar, askerler, avukatlar, tüccarlar, çiftçiler, fabrikatörler, demirciler, marangozlar, dokumacılar, terziler, değirmenciler, fırıncılar, kasaplar, bakkallar ve benzeri. Bu topluluklar birbirine gereklidirler ve gereksinim duyarlar. Birbirlerine yaptıkları hizmetler, buna karşı duydukları gereksinimler bir tür dayanışma değil midir? Bu tür dayanışmanın güçlenmesi için önce iş bölümünün ancak ortak bilinci olan bir toplumda ortaya çıkması gerekir. Başka başka uluslardan olup da ortak bilinci bulunmayan toplulukların iş bölümü gerçek iş bölümü niteliğinde değildir. Durkheim bu tür hizmetlerin değiş tokuş edilmesine karşılıklı asalaklık adını veriyor. Örneğin eski Türkiye'de Türklerle Müslüman olmayanlar ortak bir ekonomik yaşam sürüyorlar. Fakat aralarındaki iş bölümü gerçek bir iş bölümü değildi. Karşılıklı bir asalaklıktı. Çünkü Türklerle bu Türk olmayan öğeler arasında ortak bir bilinç yoktu. Türkler Müslüman olmayanların siyasal asalaklarıydılar. Müslüman olmayanlar da Türklerin ekonomik asalaklarıydılar. Uluslararası ekonomik ilişkiler de hep bu biçimdedir. Bu tür dayanışmanın güçlenmesi için ikinci koşulda uğraş topluluklarının bütün ülkeyi kapsayan ulusal örgütler biçiminde örgütlenmelerinden sonra her uğraş topluluğunda uğraşla ilgili bir ahlakın kurulmasıdır. Uğraş ahlakı başka uğraş topluluklarında geçerli olduğu halde yalnız bir uğraşta çalışanlara uğraş gereği yasak olan eylemleri gösterir. Örneğin bir ülkeye kolera girdiği zaman oradan herkes kaçabilir. Yalnız doktorlarla papazlar kaçamaz. Bunun gibi herkes ticaretle uğraşabilir. Resmi söz geçerliği bulunan devlet memurları uğraşamaz. Askerlerin korkak, polislerin düşkün, yargıçların yan tutan, öğretmenlerle yazarların bilgisiz ve ülküsüz olmaları uğraş ahlakına aykırıdır. Yazmanların gizleri saklamaları, avukatlarla doktorların gizliliğe uymaları da uğraş ahlakı gereğidir. Bununla birlikte bu uğraş ahlaklarının yaptırımları müeyyide daha vardır. Uğraşsal görevlerin bu yaptırımları her uğraş örgütüne özgü olarak bulunması gereken onur kurulları, haysiyet divanlarıdır. Bireylerin uğraş uzmanlarına karşı yaşayışlarını, onurlarını, özgürlük ve çıkarlarını koruyacak biricik yaptırım, işte bu uğraş ahlakıyla ilgili örgütler ve yönetmeliklerdir. Bunlar var olmadıkça çeşitli uğraşlar arasında gerçek bir dayanışma var olamaz. Şimdi yukarıda söylenilenleri özetleyelim. Ulusal dayanışmanın güçlendirilmesi, toplumsal düzen ve ilerlemenin, ulusal özgürlük ve bağımsızlığın temelidir. Ulusal dayanışmayı güçlendirmek için de yurtla, uygarlıkla, uğraşla ilgili ahlakların güçlendirilmesi, yükseltilmesi gerekir. Ulusal kültürümüzün bilinçli bir duruma gelip yükselmesi ne gibi örgütlere gereksinim duyar? Önce ulusal kültürümüzü saklanmış olduğu gizli köşelerden aydınların görüşlerine sunacak olan araştırma örgütlerine gereksinim vardır. Bu görevi yapacak olan örgütler şunlardır. Ulusal Müze, Etnografya Müzesi, Ulusal Arşiv, Ulusal Tarih Kitaplığı, İstatistik Genel Müdürlüğü. 1. Ulusal Müze. Türk halkının estetik dehasına canlı tanıklar bulunan ve yoksulluğa düşen eski Türk evlerinden parça parça çıkarılıp bedestenlerde, kapalı çarşı, satılan perdeler, halılar, şallar, ipekli kumaşlar, eski marangoz ve demirci işleri, çiniler, güzel yazı levhaları, yaldızlı kitaplar, güzel ciltler, güzel yazılı Kur'an-ı Kerimler, ulusal tarihimizin belgeleri olan eski paralar ve benzeri. Hep yabancılarca satın alınarak Avrupa'ya ve Amerika'ya taşınmaktadır. Bunların dışarıya çıkarılmasını önleyecek bir yasamız olmadığı gibi bunları satın alarak ulusal sanat yapıtlarını sevenlerin görüşlerine sunabilecek ulusal bir müzemiz de yoktur. Gerçi Topkapı Sarayı'nda büyük bir müzemiz vardır. Fakat buna kültür müzesi demekten çok uygarlık müzesi adını vermek daha uygundur. Çünkü bu müze Türk kültürüyle ilgili ulusal yapıtlara ikinci derecede önem göstermiş, birinci derecedeki önemi uluslararası değeri olan yapıtlara vermiştir. Bu savımızın kanıtı şudur. Şimdiye değin yurdumuzdan sandık sandık çıkarılan Türk sanat yapıtlarının çıkarılmasına engel olamamış, bedestenlerde satılan bu sanat yapıtlarını satın alıp korumaya çalışmamıştır. Bu sözlerimden müzemizin dahi kurucusu rahmetli Hamdi Bey merhumun değerce çok büyük olan yardım ve hizmetlerini yadsıdığım sanılmasın. Abdülhamit döneminin her türlü güçlüklerine karşın, yalnız kendi girişim ve ayak direyişiyle bilim yönünden çok değerli bir müzeyi yoktan var eden Hamdi Bey'i kutsamamak büyük bir değer bilmezliktir. Büyük kardeşinin bu kişisel yapıtını zenginleştirerek koruyan Halil Beyefendi'yi yüceltmemek de yine aynı davranıştır. Bundan başka bu müzede Türklerin eski paraları ve gelenekleri ile ilgili birçok ulusal yapıtların var olduğunu da kimse yadsıyamaz. Şu kadar ki ulusal bir müzenin görevi ulusal yapıtların milyonda birini toplayıp da geri kalanlarını yabancılara kaptırmak değildir. Hamdi Bey Müzesi'nin bilimsel, uygar ve uluslararası değerleri çok yüksek olabilir. Fakat kültürel ve ulusal değeri öbür değerlere oranla çok aşağıdadır. Öyle ki bu bakımdan Vakıflar Müzesi'ndeki eşyanın hemen tümü Türk kültürüyle ilgili eserler olduğu için bu müze öncekinden daha değerli görülebilir. Bu sözlerden anlaşılıyor ki bugün bizde gerçek bir Türk müzesine gereksinim vardır. Bu Türk müzesinin Türk sanat yapıtlarını satın alabilmek için yeterli bir ödeneği olmalı ve her kentte arayıcıları bulunmalıdır. Bununla birlikte ülkemizden eski ve güzel yapıtların dışarı çıkarılmasını şiddetle engelleyen bir yasa yapılmalıdır. Vakıflar Müzesi de il vakıflar memurlarını çalıştıracak olursa, vakıf binalarının yıkıntısı ve yıpranmış eşyası arasında daha birçok değerli anıtlar bulunabilecektir. Belki ileride bu üç müze birleşerek tek bir müze durumunu da alacaktır. Herhalde şimdilik yalnız Türk kültürüyle ilgili yapıtları toplayacak ulusal bir müzeye şiddetle gereksinim vardır. 2. Etnografya Müzesi'nin görevi ulusal müzeninkinden başkadır. Ulusal müze, ulusal tarihimizin müzesidir. Etnografya Müzesi ise ulusumuzun şimdiki hayatının müzesidir. Bugünün geçmişten ayrımı neyse Etnografya Müzesi'nin de Ulusal Tarih Müzesi'nden ayrımı odur. Etnografya Müzesi önce ulusumuzun bugün çeşitli illerde, ilçelerde, kentlerde, köylerde, obalarda kullanmakta olduğu bütün eşyayı toplayacaktır. Bu toplanan eşyadan her tür, sırasıyla en ilkel biçiminden en gelişmiş biçimine değin bir evrim dizisi durumunda dizilecektir. Örneğin ayakkabı türünü alalım. Bunun en ilkel biçimi çarıktan başlayarak en geliştirilmiş biçimi olan ince fotinlere değin bütün evrim aşamaları bir gelişim dizisi durumunda sıralanacaktır. Başlıklar erkek ve kadın giysileri, eğer takımları, çadırlar, yataklar ve benzeri hep böyle gelişme sıraları görünüşünde dizilecektir. Evlerin ve başka taşınamayan büyük yapıların küçük örnekleri yapılacaktır. Köy, kent, köprü, cami gibi görünümlerin fotoğrafları aldırılacaktır. Fakat Etnografya Müzesi'nin toplayacağı şeyler yalnız bu gibi elle tutulur şeylerle sınırlanmış değildir. Halk için bugün yaşamakta bulunan peri masalları, koşma ve destanları, mani ve tekerlemeleri, atasözü ve bilmeceleri, fıkra ve menkıbeleri kent kent, köy köy araştırmalar yaptırarak toplamak görevi de Etnografya Müzesi'nindir. Bununla birlikte her bucağın konuştuğu Türk ağızlarından olan özel sözcüklerini, özel ses bilgisi ve özel dil bilgisi kurallarını da toplayacaktır. Bunlardan başka halk arasında tandırname kuralları ya da keçe kitap adları verilen ve bugün öğrenim görmemiş kadınlarla bilgisiz halk arasında inanılmakta bulunan boş inanışları ve bunlara bağlı bulunan büyüsel, dinsel törenleri toplayacaktır. Örneğin bu inanışlardan birine göre her insanın kendisine özgü bir perisi vardır ki, sahibinin kırklı olduğu zamanlarda son derece azgınlaşarak tehlikeli bir durum alır. İnsanlar aşağıdaki üç durumda kırklı olurlar.